Drag Race günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Bu podcast'te hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm, sezon sezon konuşuyoruz. Ben RuPaul'un kafam kadar kurdelesi.
Ben Gody Kendall'ın kaplan suratı.
Birleşik Krallık Dünya'ya karşı 2. sezon 3. bölümüyle karşınızdayız efendim. Biraz yavaş gidiyoruz ve burada zannediyorum suç biraz benim. Çünkü ben bir rahatsızlık geçirdim. Zaman. O yüzden hayır efendim her zaman değil. Genelde senin
oluyor. Filiz Hanım'a bağladın. En son gördüğümde boynunda boyunluk Blair'ın tekerlek sandalyede.
Bunu beklemiyordum. Evet aynen öyle oldu. Evet biraz hastanelik oldum falan. O yüzden biraz ara vermek zorunda kaldık ama arayı kapatıyoruz. Şimdiye dek ama olan bitenlerden yani biz biraz geriden geliyoruz ya sezon artık neredeyse bitmek üzere. Hali hazırda 5. bölüm çıktı. Sen şu anda dek neler hissediyorsun bu sezon ile ilgili?
Yani ben şu an hani diğer 2 bölümü söylemeyeceğim tabii ki ama 3. bölümle beraber La Grande Marina açık ara önde olduğunu düşünüyorum benim açımdan. Hani ikisini zaten seviyordum kendi sezonlarında izlediğim için. Yani sizin gibi sonradan izleyip sevenlerden değilim. İkisini tutuyorum.
Senin gibi Scarlett... sonradan görme değilim diyorsun.
Sizin gibi siz köpekler gibi de.
Sen köpek. Hakikaten öyle ama.
Artı Scarlett benim işte ilk üçümle girdi. Bu bölümden sonra özellikle. Onun dışında biraz yine katakulli görecekmişiz gibime geliyor. Ama çok o konuda detay vermeyi ilerleyen bölümlerde zaten konuşacağız bunu.
Evet aynen öyle olacak. Bir geçen haftayı hatırlayalım her zaman olduğu gibi. Neler
geçen
olmuştu?
Geçen ayı demek istedin herhalde.
Geçen ay ne olmuştu aynen.
Geçen bölümde balo olmuştu. Hı-hı. Mutlu son balosu, işte prensesler vesaire.
Çok severim.
Prensler ki bayılırım yani beyaz atlı prens. Ama atı seviyorum Hı-hı. Ben daha çok.
Şimdi onu diyecektim ben de. Senin gözün atta daha çok. Atın intikamında diye. Neyse.
Haftanın ilk ikisine La Grande Dame'la Kate Minaj girmişti. Lip Sync'i kazanan La Grande Dame'da elemeye kalan Arantxa'yı göndermişti. Diğer elemeye kalan arkadaşımız Choriza May'di.
Evet ve Choriza May şimdilik götü kurtarmış görünüyor. Bu evet. Hafta ne yapacaklar peki?
Bu hafta bir tanıtım reklam videosu gibi bir şey çekecekler ama bu Drag Race tecrübesiyle alakalı. Biraz karışık bir şey aslında. Ben de tam anlayamadım ne istediklerini ama
orijinal bir
anlayabildiğim tema. Kadarıyla hani Drag Race işte kendi yaşadıkları tecrübelere kendi marka işte kendileriyle özdeşleşmiş şeyleri katarak birleştirecekler gibi bir şey anlayamadım. Yani o tarz bir şey. Değişik.
Bence kendileri de anlamadılar. Çünkü ortaya çıkan şeyler tam birer kaostu. Konuşacağız zaten. Choriza'nın Britanya ittifakında soru işaretleri yaratacağını söylemiştik. Tia Dama en iyi arkadaşı Arantxa'yı mı eletti şimdi diye sorguluyor da her koyun kendi bacağından asılmıyor mu? Yani Choriza'nın Arantxa'yla aynı milletten olması kanka olduğu anlamına gelmiyor yani ki Britanya ittifakında dediğim gibi daha önce de bazı çatırdamalar hatta parçalanmalar göreceğiz az sonra diyorum. Keta Choriza'yı seçmiş. Choriza da çok kazanabilecekmiş gibi ben kazanırsam onu eleyeceğim havalarına girdi bile. Tabii tatlım, tabii tatlım. Aynen öyle yaparsın sen. Yalnız burada oklar bir anda Scarlett'a yöneldi anlayamadığım bir biçimde. Neden öyle oldu ya?
Ya çünkü şey demişti geçen bölümde hani ben olsam en güçlü rakibimi elerim diye böyle bir Morgan McMichaels gerizekalısı gibi ortalığı attı kendine ama bence bunu salaklık olarak düşünmüyorum çünkü zaten bunu ilk bölümde konuştuk daha önce de konuştuk Altusar 6'yı yaptığımız için hani Scarlett'i bir türlü sevemediklerini düşünüyorum ben özellikle Rue'nun Michelle'in. Hani ben işte ne yaptıysam sevdiremedim en azından bir kendime hikaye oluşturayım hani benim hikayem bu olsun. Bir şeyler ekran zamanı kazanayım edeyim diye, yani ekran önünde olayım diye böyle bir şey yaptığını düşünüyorum bilerek. Hani aptalca değil tam tersi akıllıca bir hareket olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bir anda oklar onun üzerine çevrildiği için hani şimdi herkes onu konuşacak ve konuşuyoruz.
Ayrıca strateji bakımından da bence çok normal bir şey bu. Hani Naomi Smalls örneğinde gördük herhalde en büyük örnek odur bu konuda verebileceğim ama yani en büyük rakibi elersin eline fırsat geçerse yani bunda saçma bir şey görmüyorum ben ve insanların hala bunu kafalarına sokamamasını da çok ilginç buluyorum. Bu bir yarışma ve tabii ki en güçlü rakibini eleyeceksin. Bir sonraki gelen örnek Pangina Hills kesinlikle ya da Jimbo örneği yine bir önceki sezondan. Yani olması gerekenler bunlar bence. Scarlett'a gereksiz yere yükleniliyorsa diyorum. Yeni güne geldiğimizde görev dediğimiz gibi üçlü gruplar halinde kendi deneyimlerini, Drag Race üzerindeki deneyimlerini anlattıkları videolar çekecekler. Grup liderleri geçen haftanın ilk ikisi Dam ve Keta ile geçen haftanın kurtulan sonuncusu Choriza olacak. Takımları nasıl buldun? Kimler olduklarını söyleyelim öncelikle. Grand Dam, Hannah ve Jumbers Blonde'ı seçti. Keta Minaj, Tia Coffey ve Marina Summers'ı seçti. Choriza ise Scarlett ve Gotti'yi seçti. Nasıl buldun takımları bu noktaya baktığımızda?
Kağıt üzerinde La Grand Dam, Hannah, hani Jumbers hani biraz da olsa güçlü duruyor bence. Marina, Keta, Tia çok iyi olabilir, çok kötü olabilir. Ucu çok açık. Hani kağıt üzerinde en kötü olabileceğini düşündüğüm grupta Gotti, Scarlett ve Choriza.
Hı hı. Choriza'nın grubunda daha önce son seçilip kazanan Choriza ve Scarlett'ın neşesi yerinde olsa da kendi sezonunda yeşil ekran önünde çalıştığı bölümde kimsenin kazanmamış olması Choriza'nın biraz moralini bozuyor. Anlaşılan bazı travmalar hala giderilememiş. Bakalım Gotti'nin son seçilmesi ona da zaferi getiren bir uğur mu olacak? Hep beraber göreceğiz. Gotti hala istediği patlamayı hali hazırda yaratamadı. Bakalım bundan sonraki zamanlarda yaratabilecek mi? Keta'nın takımında Keta ve Marina ülkeleri üzerine yoğunlaşırken Tia daha çok gözyaşları ve travmadan bahsetti. Kötü müydü Tia'nın kendi sezonu onun için?
Müzikal sabah programı yapmışlardı. Orada iyiydi. Onun dışında Tia çok vasattı yani. Zaten 3 kere falan batıma kaldı.
Yani çok bahsediliyor çünkü bundan. Özellikle Tia üzerinde. Bak sen geçen sezonda çok kötüydün, çok kötü şeyler yaşadın. İşte bu sezon, bu dönem senin için bir şeylerin iyileşmesi olacak, kendine yeniden gelmeni sağlayacak falan. Çok fazla bunun, bu narratifin üzerinde durdular. O yüzden dedim ki artık ne oldu yani buna, hani anasının babasının ölüm haberi falan mı geldi? Ne oldu ya bu kadar ya üzerinde diye düşündüm. Göreceğiz bakalım. Dam takımı ise biraz daha kişisel takılıyor gibi geldi bana. Jumbers İrlandalı olduğunu sanırım 89 kez falan söyledi. Artık bir süre İrlanda, yeşil, işte ne bileyim Irish cream falan duymak istemiyorum kesinlikle. Fenalık geldi bana. Bu noktada çekimleri izledikten sonra favorilerin kimler oldu ilk başta?
Şimdi çekimler çok kafa karıştırıcı, farklı bir şey gösteriyor. Ben çok emin olamadım. Hani Hannah grubu çok kötü sıçtı etti Hannah haricinde. Dedim hani bu kadar gösterdiklerine göre ya birinci olacaklar ya batıma kalırlar. Ama şimdi onların ben şeyini bildiğim için yeteneklerini, Jumbers'ı ayrı tutuyorum. Dedim bunlar muhtemelen birinci olur diye düşündüm. Ama hep öyle olmayabiliyor. O yüzden kafa karıştırıcı yani. Çok fazla ben izleyene kadar yorum yapmamayı tercih ediyorum.
Evet, bilerek zaten bunu yaptıklarını düşünüyorum. İzleyici de biraz yanıltıyorlar. Aa bak bu çok fena sıçtı diyorsun. Sonra bir bakıyorsun çok farklı şeyler olmuş. Göreceğiz. Ru ile sohbetlerde Ru, Marina ve Keta'ya biriniz balık diyeniz Amsterdam'ı seçmiş. Peki bunun Drag Race ile ilgisi ne diye sordu. Gerisi 35 saniye sessizlik. Böyle olduğu zaman South Park sessizliği diyorum ben buna. Ekşi Sözlük'te de vardır bunun başlığı. Çok komik oluyor. Uzaklara bakıp böyle ne diyeceklerini bilemiyorlar falan. Ya bence de kendi ülkelerinden bir şeyler katmaları güzel ama görev bunun üzerine değil. Anlatabiliyor muyum? Daha çok Drag Race'e giriş 101 gibi ya da işte yeni gelen insanlara ya da hiç izlememişlere Drag Race'teki deneyimlerimizi anlatalım gibi anladım ben bunu. Ama farklı sularda yüzüyorlar. Neler olacak bakalım. Choriza takımı daha çok markaları üzerinde durdu. Ru bunu takdir etti ve diğerlerine bakın bunu not alın dedi. Evet, ben de bundan bahsediyorum. Kişisel olarak kendilerini neler yaptıklarıyla ilgili videolar bana daha ilginç geliyor kağıt üzerinde. Dam takımında ise Dam büyük bir alçak gönüllülükle zaferleri geride bırakıp önüne bakacağını söylerken Hannah da aksine kendi sezonunda benzer bir görevi kazanmaktan dolayı fazlasıyla özgüvenliydi. Zaten komedi kraliçesiydi, sen de söylemiştin Hannah değil mi kendi sezonunda? Michelle ile çekimlerde pek dikkat çekici bir şey olmadı sanki. Senin var mı dikkatini çeken? Süreci izledik.
Michelle bilerek yaptığını düşünüyorum çünkü öbür türlü gerçekse çok sinir bozucu. Asla yarışmacı olmak istemezdim Drag Race'te Michelle'in sunduğu bir sezonda. Çünkü yaptığı yapıcı hiçbir şey, yorum, öneri yok. Tabii mal gibi bakışıyla böyle bir suratına osurmuşlar gibi bakıyor. Hmm, bu
Buz
mu?
gibi.
Okey, tamam. Hadi siktir git şimdi şeklinde. Çok rahat bir de. Hani tamamen ekrana oynuyorlar diye düşünüyorum. Ki zaten bu müzikallerde, dans görevlerinin olduğu yerlerde bu koreografide çok sıçmalarının sebebi hani işte biraz tansiyon, drama yaratmak. Yoksa kameralar kapandığında saatlerce uzun uzun koreografilerini, danslarını öğreniyorlar. Öyleyse bunda da öyledir diye düşünüyorum.
Güya takım başına 45 dakika ama belki de öyle değildir. Evet, sana katılıyorum ben de burada.
Bilemiyorum.
Yalnız burada zavallı Brit Crew'un başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Gerçekten yazık. Çok üzüldüm ona ya. Dan böyle bayağı bir sıçtı gibi gösterildi bize. Takımının da zamanını çaldı fark ettiysen. Tia kendinden emin ama takımından pek emin değil. Merakla bekliyorum gerçekten en son çıkacak ürünü. Ve eleme gününe geldiğimizde Filipinlerin yanı sıra Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde bile hala homofobik saldırıları devam ettiğini görüyoruz. Bu çok şaşırttı beni. Her seferinde de aynı tepkiyi veriyorum. Yani Asya ülkelerinde, Orta Doğu'da bunlar çok normal gibi geliyor belki Rusya'da ama Batı Avrupa ülkelerinde hala çok ilginç geliyor bana bunların olması. Bunun nedeni ne olabilir sence? Yani Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde bile hala homofobinin olması, bazı şeylerin geri tepmesi falan söz konusu olabilir mi? Nedir fikrin?
Şimdi her zaman bir şey için karşıt fikirli insan olacak. Hani ben onun olmama ihtimalini düşünemiyorum. Hani herkes elma şekerleri yiyip işte gökyüzü altında yaşayacağız şeklinde olmuyor maalesef. Hani ne kadar bir şey doğrulsan da işte bu yasalarla, kanunlarla, bilmem nelerle. Yani bunu bozan, yapmak istemeyen çıkacak. O yüzden hani toplumun büyük geneline bunu yansıtabilirsen okey. Ben o konuda hani başarılı buluyorum ki zaten çoğu ülke başarılı o konuda ama sonradan gelsin, göçmen olsun, şey etsin ama asla bunu kabullenememiş, sindirememiş kişiler olacak. Onlara da yapacak bir şey yok yani. Hani bu geçiş dönemi olarak düşünüyorum ben 2000'li yılların başından beri son 20 yılı. Çünkü zaten o zamandan beri hani bu evlilikler yasal olarak uygulanmaya başladı. Yanılmıyorsam 90'larda yok diye biliyorum.
2001'den itibaren evet.
Aynen işte 20 küsur yıldır, 20 yıldır. Geçiş dönemi olduğu için bir 50 yıl sonra bu tamamen oturmuş olacak. Hani bu da o geçiş döneminin yarattığı bu insanlar üzerinde sancılar diyebilirim.
Aynen katılıyorum ben de sana. Peki bu dediklerini uyarınca sence Türkiye'de bir şeylerin değişmesi olası mı en azından gelecekte?
Yani şu an yakın gelecekte maalesef görmüyorum. Çünkü toplum giderek daha da muhafazakar hale geliyor istemsiz. Hani en basit örnek hani ekşi sözlükte 10 yıl önce görüşler çok daha farklıydı. Ama şu an işte böyle yapmayalım işte insanları kudurtmayalım. Ama yapmama istediğin şey tamamen içinden gelen bir şey. Anladın mı? Hani sen onu sindiriyorsun istemsiz bir şekilde. Hani ben de mesela 10 yıl önce 2013 yılında mesela hatırlıyorum. Ben yurt dışında Fransa'daydım o zaman. Bu gezi eğlenmeleri zamanında. Geldikten sonra mesela işte bir flörtüm vardı. Ben onunla metroda öpüşüyordum rahat bir şekilde. Taksim, Hacı Osman metrosunda. Ama şu an onu yapamıyorum çünkü beni korkutuyor etraf.
Evet, aynen öyle.
Cesareti bir şeylerin, bulamıyorum.
Bir şeylerin değişmesi gerek. Yani nelerin değişmesi gerek örneğin sana göre? Eğitim, yani, eğitim.
Ya artık herkesten sorumlu değil. Bunu öğrenmeleri lazım. Yani benim işte A kişisini sevmem, işte A kişisiyle vakit geçirmem ya da bambaşka bir şey yapmam. Senin bambaşka bir insan olman bana rahatsızlık vermemeli. Yani aynı şekilde benim bu şekilde davranmam sana rahatsızlık vermemeli. Yani insanlar kendi hadlerini bilip hani belli bir sınırları olduğunu öğrenmeliler. Ama bu bizim toplumumuzda maalesef henüz oturmuş değil. Çünkü herkes her konuda çok bilgin, bilir kişi, her konuda fikri var ve her şeye müdahale etme hakkını görüyor.
Evet, herkesin yani, çok konuda yorumu ve fikri var gerçekten ama bilgisi çok az. Katılıyorum sana.
Şeyi göremezdik herhalde 10 yıl önce işte. Ben ülkemde lezbiyenleri istemiyorum diye otobüsten götünü yırtarcasına bağıran bir insan görmezdim yani beklemiyorum. Ama şu an görüyoruz ve yadırgamıyoruz mesela.
Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Ben yeni neslin, yani nesiller geliştikçe bir şeylerin değişeceğini düşünüyorum ama yeni nesle baktığım zaman da Türkiye'de bu gidişatın çok yavaş olduğunu düşünüyorum. Çünkü haklar Türkiye'ye her zaman, insan hakları özellikle hep geç gelmiştir, geç benimsenmiştir. Batıda başlar, doğuya doğru yavaş yavaş gider. Bunun Türkiye'deki geçişi biraz daha yavaş oluyor. Bakalım belki 50 seneye biz görmesek de gençlerimiz falan görür diyorum ve ana sahneye geçiyoruz. Rue'nun siyah beyaz, ışıltılı ve klasik elbisesini ben beğendim. Ben saçta iyice Miranda Priestley oldu ha. İyice beyaza bağladı Rue'cuğum. Konuk jüri Kim Petras, Alman şarkıcı. Ben bu kadının trans olduğunu yeni öğrendim desem inanır mısın? Çok başarılı bir iş çıkmış gerçekten. Eşimden biliyorum. Ciddi ciddi sik beni sok banalı şarkıların kadını bu. Avaz avaz evet. Dinliyordu bir ara kendisi. Benim hiçbir fikrim yoktu kim olduğuna dair. Unholy ile ABD'de bir numaraya çıkan ilk trans kadın olmuş. Bunu da işte trans Grammy kadın olduğunu öğrendiğimde
kazandılar
öğrendim.
Aynı zamanda.
Hı-hı. Sam Smith ile aynen öyle. Ve podyum kategorisi bir klasik Reveal Yourself. Dam ile başladık. Ne izledim ben ya? Komik miydi şimdi bu? Güldüğüme
ben
göre
anlamadım.
Herhalde komiktir.
Evet. Şeye kadar hani nasıl yani falan oldum. World Peace Peace dedim he okey ama ya bunu çok şey bulamadım bilmiyorum çok zorlama geldi çok beğenemedim.
Evet şimdi. Ben de aynen reveal beklemediğim bir şey.
Hı-hı. Olarak.
O ilginç yani, bir fikirdi. Yani reveal olarak genelde altlarından bir şey çıkarıyorlar biliyorsun işte kıyafetlerini çıkarıyorlar altta başka bir kıyafet. Bu ise hiç yani doğrudan işedi ve oradaki yazı ortaya çıktı. Ama yani bilemedim çok da komik bulamadım tuvalet şakalarını. Çok komik bulmadığımdan olsa gerek. Çorizama'ya geçelim. Marge Simpson soyunursa güzel fikirdi bence. Espriliydi. Ha çok mu şıktı? Hayır ama Choriza tamamen palyaçoluğa oynadığı için. Heh yani.
Ben beğendim bunu. Güzeldi. Güzel Hı-hı. yapmış.
Evet. Benzetmiş de Marge Simpson'a kendisini. Tia Coffey, RuPaul'a saygı duruşu yaptı. Supermodel single kapağı ile geldi. Turunculu kırmızılı elbisesiyle. Sonra da Vanity Fair kapağı sanıyorum 94 mü o civarda çıkmıştı Ru Vanity Fair'ın kapağına. Yağ çekmekten başka bir şey değil bence. Hani kategoriyle çok da ilgisini çözemedim.
Bunu zayıf buldum desem ya. Çok bir esprisi yok. Evet. Zaten ilk giydiği şey yani çok bariz belli. Beyazın altında turuncular, kırmızılar görünüyor. Hani biraz bir uğraşsaydım babacığım yani çıkmadan bir sürpriz olsaydı değil mi? Hani zaten reveal olacağını biliyoruz da bu kadar gözüze sokmaya da gerek yok diye düşünüyorum.
Ya Tia her bölüm birine saygı duruşunda bulunuyor. Önce Cherry idi, sonrasında şimdi RuPaul, bir sonrakinde bir başkası, belki bir ünlü falan. Yeter yani ya kendi dragini sun. Zaten 6 bölümlük bir şey. İkinci bir şans elde etmişsin yani daha iyi kullan diye düşünüyorum. Marina Summers geldi sonra. Volkan giysisi. Hem ülkesindeki volkanlara gönderme yaptı. Hem de içinden çıkan Love giysisi çok güzeldi. Onu çok beğendim.
Ben de beğendim. Hani Volkan deseni de vardı ilk kısımdan. O başarılı olduğunu düşünüyorum. İki görünüm de güzeldi. Favorilerimden biri bu.
Evet, başarılıydı kesinlikle. Keta Minaj, çiçek açıp mor cadıya dönüştü. Yani güzeldi ama bunun her ne kadar daha kötüsü de olsa bir bölüm önce neredeyse aynısını Chorizame evet. yapmıştı zaten. Hani o yüzden ha tamam peki dedim. Böyle bir wow olmadım.
İlk kıyafet daha güzeldi bu kravatlı şeyle. Daha
maskülen.
High fashion uh-huh. görünüyordu bence. Hani son çıkan çiçekler solar eder ya böyle kalırlar uh-huh. şey uh-huh. ve hani ona benzettim. Böyle bir dinmiş pismiş gibi böyle tuhaf geldi.
Evet aynen. Hanakonda papa olarak geldi. Sonra da karnaval giysisi. Bence Ruvial'ın mantığı kendini yansıtmak. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Şimdi bu ablanın hikayesini bilmiyorum. O yüzden bu görünümle ne anlatmak istiyor bilemedim. Eğer dini bir geçmişi varsa tamam ama öteki türlü son derece anlamsız bence.
Ben beğendim desem ikisini de. Güzeldi, eğlenceliydi.
Ya tabii olabilir estetik anlamda ama hani anlam bakımından diyorum. Hani kendini bir yansıtmak anlamında bilmiyorum. Yani kadının geçmişini bilmiyorum o yüzden bilmiyorum diyorum. Yani evet ama esprili. Esprili bir görünüm.
İzle
İzleyeyim, oturayım peki. Jumbers Blonde, pastel gökkuşağı ve sonra da mini altın elbise. Çok mu akılda kalıcı? Değil ama güzeldi bence.
Yani ilk kıyafette bir espri yok ama ikincisi de bayağı şıktı. Saçı, hı-hı. makyajı güzeldi bence.
Hı-hı. Scarlet Envy, kocaman saçı ve içinden çıkan turuncu giysisi bence güzeldi. Ama şu noktada kendi de dedi, giydiği en sıkı elbiseydi bu. Keşke biraz meme ve göt ekleseydi. Daha güzel görünürdü sanki.
Belki. Hı-hı. Ama çok reveal gibi de gelmedi bana. Ne yalan söyleyeyim. Hani ceket var üzerinde. Kaban var. Hı-hı. Onu açtı. Yine içi turuncu. Hani çok wow olamadım. Hani kötü görünmüyor tabii ki ama daha iyi olabilirmiş reveal açısından.
Evet. Katılıyorum ve son olarak Gotti Kendall geldi. cidden de Lady Bunny gibiydi ama kendisi 60'lar ev kadını dedi. Ben bu yorgandan bozma kumaşı sevemedim, sevemeyeceğim, üzgünüm. Öncelikle onu söyleyeyim. İçinden çıkan ikizli kostüme değinmiyorum bile. Ne yaptın bacım yani, hani güldük ettik tamam ama neden? Sen nasıl buldun?
Beğenmedim.
Yani çok açık. Aynen. Gelelim Drag World videolarına. Takım Keta ile başladık. Fikir güzeldi bence ama ülkeleri tanıyalım Drag Race sürümü gibi olmuş biraz. Komik de değildi. Bir tek Tia kendi deneyimlerinden bahsetti. Bu fikir üzerine yoğunlaşsalar sanki daha iyi olacakmış gibi geldi bana. Ne dersin?
Şimdi bence Tia'nın yaptığı ayrı, çok bambaşka bir şey. Marina ile Keta'nın yaptığı bambaşka. Hı-hı. Hani ikisini de anlayabiliyorum ama bence prodüksiyon istediği fikir ikisi de değil.
Evet.
Ya Tia çok böyle kendinden bahsediyor. Şimdi ben sezonu bildiğim için güldüm ettim ama bilmeyen birine bir şey ifade etmeyecek. Hani çok bir esprisi yok. Ama Marina çok genel geçer. Hani bildiğimiz şeylere oynadı. İşte Walk That Fucking Duck, işte Anitra ya da ne bileyim diğer elementler falan vardı. Keta'da çok sürreal bir şey olmuş. Hani ben bu sürreal kafanın ot kafası, uyuşturucu kafası olduğunu düşünüyorum. Hani Amsterdam diyecek ilk akla gelen şeylerden biri o. Hani oradan biraz kurtardığını düşünüyorum. Değişik bir şeydi yani, böyle bir ateşli rüya gibiydi. Çok kötü diyemem. Ben. Çok ama iyi de diyemem. Hani ortalama şeydi yani bence hepsi.
Peki. Takım Dam sonrasında bunları nasıl buldun? Önce sana sorayım.
Grant Dam'a ben çok güldüm yani. Çok hoşuma gitti o.
Ben de.
Gautier'le öbür adam, Carl bilmem ne soydan hatırlamıyorum.
Lagerfeld.
Onları bence çok güzel canlandırmış. Hani bayağı hani güldüm ettim. Güzeldi. Anlaşılıyordu zaten ve yani anlaşılmayan yerlerde de anlaşılmaması gerektiği için zaten hani komedi olduğu için o şekildeydi. Hannah da komikti. Hannah zaten kendi sezonunda kazandığı bölümde buna benzer bir şey yapmıştı. Hani gördüğüm için Grant Dam kadar gülmedim ama güzeldi yine. Ama John Burse hiç komik olduğunu düşünmüyorum. Hani direkt crickets. Hiçbir şey yoktu yani. Hiçbir şekilde gülümsemedim bile izlerken.
Dam Fransız klişeleriyle dalga geçmeyi sürdürüyor. Buna daha önceki bölümde de bahsetmiştik. Burada daha kör parmağım kör gözüne yapmış. Ben de güldüm açıkçası. Bu konuda bayağı yetenekli buluyorum onu. Bu takım Keta takımında eleştirdiğim noktayı başarmış. Hem kendi deneyimlerini sundular, hem kültürlerini yansıttılar, hem de daha komiktiler. Ayrıca işbirlikleri çok iyiydi. Örneğin Dam'ın hamile bile olsanız başımızın üzerinde yeriniz var şakasında Hannah'ı gördük onu canlandırırken. Birbirlerine evet. Yardım da ettiler. Evet, güzeldi sana o. Katılıyorum. Jumbers dışında iyilerdi bunlar. Ve son olarak takım Choriza. Bunları nasıl buldun?
Bence asıl istenen şeyi Scarlett'in takımı direkt olarak verdi. Çünkü hani
aynen.
Kendi deneyimleri var. Aynı zamanda izleyiciyi de işin içine katıyorlar. Hem de bir pazarlama stratejisi de olduğunu düşünüyorum. Ben hani üç şeyi de bir arada eritmişler. Güzeldi. Komedisi de böyle hani altıma sıçarcasına tabii ki gülmedim ama gülümsetti, güldüm. Hani eğlenceliydi. Hani Goti dahil hepsi ortalamanın üzerinde olduğunu düşünüyorum ama Scarlett aralarında en iyiydi.
Evet. Drag Race'i tanıtmak açısından en iyi takımın bunlar olduğunu düşünüyorum ben. Scarlett beklediğimden iyiydi. Ben daha donuk olacağını bekliyordum. Choriza zaten komediyi kıvırıyor. Goti de arada kaynadı. Takım halinde değil, tek tek değerlendirilecekler. Tia dışında takımının gidişatı dışına çıkan pek yoktu zaten diye düşünüyorum. Marina, Hannah ve Choriza güvendeler. Her takımdan bir kişi güvende oldu. Ve geri kalanı için jüri yorumlarına gelecek olursak. Tia Coffey övüldü. Michelle videoda anlaşılır olduğunu söylerken Ellen de sonunda onun tarzını anladığını söyledi. Rüya göndermeleri de Michelle tarafından wait for it eğlenceli bulundu. Keta için Michelle videoda çok şey yapmaya çalıştığı ve bunu kısması gerektiğini söyledi. Ellen ise Amsterdam'la ilgili neden sanatı işin içine soktuğunu söyleyince de Van Gogh'a gönderme yaptığını söyledi. Ancak Keta'nın kafasındaki imaj ile izleyicininki pek uyuşmamış anlaşılan. Görünümünde hipermaskülen görünümün ardından gelen dişiliği de Ellen övdü. Yani evet, hiç Van Gogh'tan falan bahsetmedi ya da ne bileyim onun bir eserine gönderme yapmadı. Şimdi öğreniyoruz Van Gogh'u. Biraz geç kaldın Keta'cığım sanki. Tıpkı Keta gibi Dam'ın da ne yapmaya çalıştığını anlamamışlar. Kim ise herkesi övmeye gelmiş. Ben de senin gibi Lagerfeld ve Gultier'i izleyip ne bok dediklerini anlamazdım falan dedi. Bu konuk jürilerin Mel B dışında böyle korkak korkak herkesi çok seviyorum, hepinizi çok tatlısınız hallerine sinir oluyorum açıkçası. Biraz bir şey söyleyin ya. Podyumunu ise bayağı övdüler. Gergin ve çişi gelmiş. Güzellik yarışması yarışmacısı olmuş meğer bu. Ben burada anladım bunun ne olduğunu. Yaratıcı buldular ve drag budur dediler. Jumbers'ın da videosu beğenilmedi. Aynı anda pek çok şey yapmaya çalışması eleştirildi. Komik de değildi. Podyumu ise beğenildi. Jumbers gerçekten sıradanlığın kitabını yazıyor, farkında mısın? Hep aynı yorumları alıyor zaten. Yani hiç ilginç bir şey de yok. Podyum da güzel ama gerisini koyver biçiminde takılıyor. Scarlett'ın videosundaki derli topluluk ne izleyeceğimizi göstermesi beğenildi. Reklam okumasının yararı ki bunu ilk kez kullandı. Giysisi de beğenildi. Alan gerçi elbise ve içindeki astar aynıydı ama olsun dedi. Onu sen de demiştin sanıyorum. Evet, doğru bir nokta. Son olarak Gotye, Michelle o göze attırmalı makyaj sahnesinden seni vazgeçirmeye çalıştım. Bunu çok gördük ama sonuç komik oldu dedi. Podyumdaki şapşal reveal'ı ise beğenildi. Önce şirin kız gibi gelip sonra o bebek memelerle ürkütücülüğünün zirvesine ulaştı. Ve bu noktada bence beklenen oldu. İlk iki Tia Coffey ve Scarlett Envy oldular. Son ikiye ise Kata Minaj ve Jumbers Blunt kaldı. Benim buradaki ilk düşüncem Tia Jumbers ile anlaşmada, farkındaysan bir Britanya ittifakı var, onu yollamaz, Kata'ya yazık olacak biçiminde oldu. Kata da bunun farkında zaten. Ayrıca güçlü bir rakip. Scarlett da bu yüzden gözünün yaşına bakmayabilir.
Ben birincilere katılmıyorum maalesef. Yani Tia o kadar komik değildi bence. Hani ilk iki girebilir. Takımının en iyisi olduğu için belki ama ben Grantham'ı koyardım, ne yalan söyleyeyim. Ya da Hannah'ı koyardım. Hayır, Hannah ya da Choriza'yı koyardım.
Ama Scarlett'ta zannediyorum hemfikirsin sen de.
Scarlett'ta hemfikirim, evet.
Güvendeki kızlar da hep birazdan Kata diyorlar. Choriza zaten geçen haftadan ona kıldı, söylemiştik. Konuşmalardan sonra da Scarlett ve Tia'nın ya Jumbers burada kalmayı çok istiyor demesinden ben burada heh dedim, tamam Kata'ya hoşça kal diyeceğiz.
Ya bakalım tamam, öyle mi olmuş? Mu yani? Ki zaten
işte bahane ya.
Oldu işte.
Hani i̇şte bahane. Ya. Şimdi sonucu söyledikten sonra aslında buraya dönmek gerek ama hani bakalım neler olmuş, konuşalım. Lipsync şarkımız Kim Petras'tan Future Stars Now idi. Nasıl buldun lipsync'i?
Yani çok harika bir lipsync değil. Hani şarkı da zaten çok elverişli gibi gelmedi. Zaten hem Tia hem Scarlett çok dansçı kişilikleriyle çıkan vatandaşlar değiller. Ama Scarlett'i daha kontrollü, daha sahneye yakıştırdım. O yüzden daha çok beğendim.
Bence de çok aman aman bir şey izlemedik. İzlemesi keyifli ama sıradan bir lipsync idi. Scarlett biraz daha enerjik ve istekli gibiydi. Kazanan da o oldu. Bir de kırmızılar içindeki hali çok hoştu Scarlett'ın. Onu da söylemeliyim, çok beğendim. Ve Scarlett kazandı. Giden ise Jumbers oldu sürpriz bir biçimde. Scarlett adil davrandı. Daha önce başarılı olanlar kalmayı hak eder dedi. Şaşırdım bu noktada çünkü resmen sağ gösterip sol vurdular.
Güzel yaptı aslında, hani şey gibi Trinity işte ben Gia'yı eleyeceğim deyip hani kör göze parmağa gerek yoktu. Güzel bir hikaye izlediğimizi düşünüyorum. Hani karakter gelişimi açısından da Scarlett'in. Hani böyle yapacağım deyip sonuçta evet haklısınız, ben competition'ı bırakıyorum işte güçlü rakibi bırakıyorum evrildi. O güzel olduğunu düşünüyorum, ben keyifliydi.
Haftaya Snatch Game izleyeceğiz, bir klasik. Çok fazla yoruma gerek yok ama Birleşik Krallık dünyaya karşı biçiminde daha önceki sezonda izlediğimiz formatta izleyeceğiz. Bekleyelim ve görelim diyoruz. Peki bu bölümlükte bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Bizleri izlemeye ve dinlemeye devam edin diyoruz.
Bizlere dragracegünlükleri@gmail.com e-posta adresinden, Drag Race Günlükleri YouTube kanalından, drag.race.günlükleri Instagram hesabından ve Drag Race Günlük Twitter hesabından ulaşabilirsiniz efendim. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.